Ayrım 35, Yırtıcı Kuş, Wilbur Smith, sayfa 442. Koca Daniel heyecanlı gürültülü bir kahkaha attı. Hollanda kalyonlarından elde edilen hazinelerin kokusunu aldı. Bizim siyah çocukların onu ganimetin olduğu yere götüreceklerini düşündü. Abori, Filler Gölü'nden ne kadar uzaktayız diye sordu. Hesaplarıma göre 300 deniz mili. Bu uzaklık hepsinin sessizleşmesine neden oldu. Sonra Daniel, bu çok uzun bir yol dedi. Ayrıca yolda kendimizi savunmak ve oraya ulaşabildiğimiz takdirde Akbaba'yla savaşmak için barutumuz yok. Abori hale baktı. Bu yolculuk ne kadar sürer Gundwane? Günde 10 mil gidebilirsek bir ay sürer. Ama doğrusu o kadar ilerleyebileceğimizi sanmıyorum. Göle ulaştığımız zaman Akbaba hala orada olur mu? Yoksa hazineyi aramaktan vazgeçerek çekip gitmiş midir? Abori yüksek sesle düşünüyordu. Daniel da öyle. Evet, Akbaba gitmişse o zaman biz ne yaparız? Orada sonsuza dek kalırız. Sonsuza dek burada kalmayı mı tercih ediyorsun Bay Daniel? Tanrı'nın terk ettiği bu dağ başında tekrar kış geldiği zaman soğuk ve açlıktan ölmeyi mi istiyorsun? Yine sessizleştiler. Sonra Abori, ben hemen gitmeye hazırım dedi. Başka çaremiz yok. Ama ya Sir Henry'nin bacağı? O eskisi kadar güçlü mü? Bana bir hafta daha verin çocuklar. Ondan sonra hepinizi geride bırakırım. Akbaba'nın hala Filler Gölü'nde tünediğini öğrenirsek ne olacak? Daniel öneriyi hemen kabul etmek niyetinde değildi. Onun emrinde mürettebatı var. Tepeden tırnağa silahlanmış 100 haydut. Bizse yolculuğu sağ salim sona erdirebilirsek 12 kişi olacağız. Kılıçlarından başka bir şeyi olmayan bir avuç insan. Bence bu güzel bir oran. Hal Porsuna güldü. Senin bundan daha zor durumlarda saldırıya geçtiğini gördüm. Barutumuz olsa da olmasa da gidip Akbaba'yı bulacağız. Sen bizimle misin yoksa değil misin Bay Daniel? Koca Daniel alındı. Tabii sizinleyim kaptan. Olmadığımı da nereden çıkardın? Genç adam o akşam ateşin başında toplanan diğer kaçaklara planı açıkladı. Sözleri sona erdiği zaman ateşin alevlerinin aydınlattığı ciddi ifadeli suratlara baktı. Kimseyi bizimle gelmesi için zorlamayacağım. Abori, Daniel ve ben gitmeye kararlıyız. Ama içinizden burada dağlarda kalmayı isteyen varsa onlara silahların yarısını bırakacağız. Elimizde kalan barutun yarısını da. Hakkınızda kötü şeyler de düşünmeyeceğiz. İçinizde konuşmak isteyen var mı? Sukiyana pişirdiği yemekten başını kaldırmadan, evet dedi, sen nereye gidersen ben de gelirim. Ned Tyler, cesurca sözler bunlar prenses diyerek güldü. Tabii ben de geliyorum. Diğer gemiciler de bir ağızdan bağırıştılar. Biz de. Hal başını eğerek onlara teşekkür etti. Sonra da altı odaya döndü. Senin karını ve oğlunu düşünmen gerekiyor. Ne diyorsun? Çocuğunu emziren ufak tefek Zvanti'nin yüzündeki endişeli ifadeyi fark etmişti. Kadının siyah gözleri kuşku ve korku doluydu. Altuğ da kadını ayağa kaldırarak ateşten uzaklaştırdı. Onlar gittikten sonra sabah grubu adına konuştu. Altuğ da bizim liderimiz. Bizi esaretten o kurtardı. Onu ve Zvanti'yi bu vahşi yerde bebekleriyle birlikte soğuk ve açlıktan ölmeye bırakamayız. Altuğ da seninle gelirse biz de geliriz. Burada kalırsa biz de kalırız. Hal azim ve sadakatine hayranlık duyuyorum sabah dedi. Sessizce beklediler. Zvante'nin karanlıkta korku ve kararsızlıkla ağladığını duyuyorlardı. Uzun bir süre geçti. Sonra Altuğ da karısını tekrar ateşin yanına getirdi. Kolunu onun omzuna atmıştı. İki genç dairedeki yerlerini aldılar. Altuğ da Zvante'yi kendisi için endişelenmiyor diye açıkladı. Onu düşündüren bebeğimiz. Ama tek şansımızın seninle gitmek olduğunu da biliyor Sir Henry. Biz de seninle geliyoruz. Başka türlü karar verseydin çok üzülürdüm Altuğ'da. Hal gerçek bir sevinçle gülümsedi. Beraber olursak yaşama şansımız daha çok artar. Artık hazırlıklarımızı yapmalı, ne zaman yola çıkacağımıza karar vermeliyiz. Sukiyana ateşten dönerek gidip Hal'in yanına oturdu. Kesin bir tavırla, bacağının iyileşmesi için en aşağı 5 gün gerekli dedi. Ondan önce bu halde yürümene izin veremem. Abori o kalın sesiyle, ''Prenses konuştuğu zaman'' diye açıkladı, ''sadece ahmaklar onu dinlemez.'' O son günlerde genç adamla Sukiyana kızın ilaç ve yiyecek olarak kullanacağı şifalı otları ve bitkileri topladılar. Hal'in yaralarındaki son iltihaplanma da Sukiyana'nın tedavisine yenildi. Dağın çıkılması zor dik yamaçlarına tırmanmak genç adamın yaralı bacağının hızla güçlenmesini sağladı. Yolculuğun başlayacağı günün arifesinde iki genç öğleyin gölcükte yıkanmak, çayın kıyısındaki yumuşak otların üzerinde dinlenmek ve sevişmek için çalışmalarına ara verdiler. Daha önce nehrin bu koluna hiç gelmemişlerdi. Hal sıcak güneşte yatarken Sukiyana kalkıp yamaca biraz tırmandı. Uyuklamaya başlayan genç adam o tanıdık sesi duyarak gözlerini açtı. Kız ucu sivri kazma gibi sopasını toprağa saplıyordu. Sukiyana birkaç dakika sonra döndü. Elinde ufalanan sarı bir toprak parçası vardı. "Çiçek kristalleri. Dağlarda ilk defa böyle bir şey buldum." Bu yüzden çok sevindiği belliydi. Sepetteki daha az değer verdiği baharatı çıkarıp kolay ufalanan topağa yer açtı. Galiba bu tepelerden bazıları eskiden yanardağmış. Çünkü çiçek kristalleri topraktan lav halinde fışkırır. Hal kızın çalışmasını seyretti. Ama onu Sukiyana'nın güneşte erimiş altın gibi parlayan vücudu daha çok ilgilendiriyordu. Yarın kenarından sopasıyla çıkardığı sarı toprak parçaları değil. Genç adam otların arasında yattığı yerden, "O topakları ne için kullanıyorsun?" diye sordu. "Bunlar çok işe yarıyor. Baş ağrısı için en etkili ilaç, karın ağrısı için de. Mine çiçeğinin tohumuyla karıştırdığın zaman kalp çarpıntısını geçiriyor." Sukiyana o toprakla iyileştirebileceği hastalıkları sayıp döktü. Ama Hale o topraklar özel şeylermiş gibi gelmedi. Diğer kuru toprak parçalarına benziyordu. Sepet iyice ağırlaşmıştı. Kampa dönerlerken Hal sepeti kızdan almak zorunda kaldı. O gece grup ateşin etrafında oturup doğuya yapılacak uzun yolculuğa başlamadan önce son toplantıyı yaptı. Sukiyana o sırada toprakları taştan yaptığı kaba saba havanda dövüyordu. Sonra tozları bir kaptaki suya karıştırdı ve ateşte ısıttı. Sonra ertesi gün başlayacak programını tekrarlayan Hal'in yanına oturdu. Genç adam silahları ve yükleri diğerlerinin arasında bölüştürüyordu. Her yükün büyüklüğü ve ağırlığı onu taşıyacak adamın yaşı ve gücüne göre ayarlanacaktı. Hal birdenbire susup havayı kokladı. "Güzel Tanrım ve bütün havariler!" diye bağırdı. "Bu kapta ne var Sukiyana?"
"Sana söyledim ya, Gundvane, sarı çiçekler."
Genç adam hızla ona doğru atılırken kızın yüzünde endişeli bir ifade belirdi. Hal kızı kucağına alıp havaya fırlattı. Sukiyana etekleri dalgalanarak düşerken onu yakaladı.
"Bu çiçek değil, ben bu kokuyu cehennemde bile tanırım. Zaten asıl yeri de orası."
Sukiyana'yı kız onun yüzünü itinceye kadar öptü.
"Sen çıldırdın mı?"
Kız gülüyor, soluk almaya çalışıyordu.
"Evet, aşkından çıldırdım."
Hal bu sahneyi seyretmiş olan adamlara döndü. "Çocuklar, prenses bir mucize yarattı. Bu hepimizi de kurtaracak."
"Aboli bilmece gibi konuşuyorsun," dedi.
Diğerleri de "Evet" diye bağırıştılar.
"Açık konuş kaptan."
"Evet, açık konuşacağım. Böylece siz deniz farelerinin arasındaki en gerizekalılar bile sözlerimi anlayacaklar." Hal adamlar şaşkın şaşkın baktıkları için güldü.
"Sukiyana'nın kabı kükürt dolu. Sihirli sarı kükürt."
Onun ne demek istediğini önce Ned Tyler anladı. Sonuçta o topçuların başıydı. Adam ayağa fırladı. Gidip kabın yakınında diz çöktü. Buharları bir afyon çubuğunun dumanıymış gibi uzun uzun kokladı. Sonra sevinçle ulurcasına,
"Kaptan haklı çocuklar," diye haykırdı. "Bu gerçekten kükürt."
Sukiyana başlarında Aboni ile Daniel'ın bulunduğu grubu kükürt tabakasını keşfettiği yere götürdü. Adamlar daha sonra ağır yükün altında sendeleyerek döndüler. Sarı toprakları sepetlere ve hayvan postlarından dikilmiş çuvallara doldurmuşlardı. Sukiyana toprak parçalarının kaynatılması, kükürt kristallerinin curuftan ayrılması işlemlerini kontrol ederken, tek gözlü Johannes ve Zvanti de üzerlerine toprak kapatılmış korların yanması işiyle ilgilendiler. Bu ateşlerde sedir parçaları ağır ağır siyah mangal kömürde dönüşüyordu. Hal ve Sabah'ın grubu kamp yerinin yukarısındaki dik yamaca tırmandı. Porsuk sürülerinin yaşadıkları kayalara erişmeye çalışıyorlardı. Sabahın adamları duvara yapışan sinekler gibi dik kayaya tutunuyor ve kehribar kristallere benzeyen kuru idrarı sıyırıyorlardı. Bu küçük hayvanlar hep birlikte aynı gübre yığınına pisliyorlardı. Yuvarlak bilyeye benzeyen pislikler yuvarlanıp gidiyordu. Ama idrar aşağıya akarak kayanın yüzeyine sızıyordu. Adamlar bazı yerlerde idrar tabakasının kalınlığının birkaç santimetre olduğunu gördüler. Bu pis kokulu tortuları posttan dikilmiş çuvallara doldurarak aşağıya, kayanın dibine sarkıttılar. Çuvallar oradan da kampa götürüldü.
Kaçaklar bütün gün ve bütün gece ateşlerin yanması için nöbetleşe çalıştılar. Toprak çanaklarda kaynayan dövülmüş topraktan, kükürt ve hayvan idrarından da güher çile çıkardılar. Halle Ned Tyler, yani iki topçu, buharları tüten kapların başında iki simyacı gibi çalıştılar. Sıvıyı süzerek ısıyla yoğunlaştırdılar. Sonunda da geri kalan macun kıvamındaki maddeyi güneşte kuruttular. Pis kokulu karışımların ilk kaynamasından üç büyük kap dolusu kristal gibi kuru tozlar kalmıştı. Mangal kömürü dövülerek kara bir toza dönüştürüldü. Koyu gri güherçile ise tuz kadar ince zerreliydi. Hal bundan bir tutamı yaladı. Gerçekten de deniz gibi tuzluydu ve onun gibi kokuyordu. Kükürtse zerren kadar sarı ve hemen hemen kokusuzdu. Hal sonunda üç maddeyi Sukiyana'nın havanında karıştırmaya başlarken bütün kaçaklar onu seyretmek için etrafında toplandılar. Genç adam önce malzemeyi ölçtü. Odun kömürüyle kükürtü karıştırdı. Son önemli madde olmadığı takdirde bu karışım etkisiz ve zararsızdı. Hal sonra bu karışıma güherçileyi kattı. Koyu gri tozu dikkat ve özenle karıştırdı. Keseye doldurduğu madde artık gerçekten de baruta benziyor ve onun gibi kokuyordu. Aboli genç adama tüfeklerden birini verdi. Hal bir atımlık barutu ağır ağır namludan içeri döktü. Üzerine lif lif olmuş bir ağaç kabuğu parçasını tıktı. Harbiyle bir çakıl parçasını içeri itti. Bu yuvarlak çakılı çayın kenarındaki kumların arasından seçmişti. O arada koca Daniel çayın diğer kıyısına tahta bir hedef yerleştirmişti. Hal çömelip nişan alırken diğerleri elleriyle kulaklarını tıkadılar. Hal tetiği çekerken etrafa beklenti dolu bir sessizlik çöktü. Gök gürültüsünü andıran bir patlama sesi duyuldu. Namludan gözleri adeta körleştiren bir duman fışkırdı. Karşı taraftaki tahta hedef parçalanıp suya yuvarlandı. Herkes neşeyle bağırarak birbirinin sırtını yumrukladı. Güneşte müthiş bir sevinçle bir zafer dansına başladılar. Ned Tyler, Greenwich'teki donanma depolarından alabileceğim barut kadar ince bir toz bu diye fikrini açıkladı. Ama onları yüklenip götürmeden önce hepsini doğru dürüst kalıp haline sokmamız gerekiyor. Hal bu iş için kampın kenarındaki otlardan örülmüş bir paravanın arkasına büyük bir toprak kap konmasını istedi. Kaçaklara her seferinde ihtiyaçlarını orada gidermeleri kesinlikle emredildi. İki kadın bile katkıda bulunmak için usulca paravanın arkasına geçtiler. Kap dolduktan sonra barut idrarla ıslatılarak macun haline getirildi. Sonra tuğla biçimi kalıplar haline sokuldu. Bunlar güneşte kuruyarak iyice sertleştiler. Barutun kolaylıkla taşınması için kalıpları sazdan örülmüş sepetlere yerleştirdiler. Hal Sukiyana'ya, ihtiyacımız oldukça o kalıpları döverek toz haline getireceğiz diye açıkladı. Artık pek fazla kuru balık ve et taşımak zorunda kalmayacağız. Çünkü yolculuk sırasında avlanabileceğiz. Sabah bize bol av hayvanı olduğunu söyledi. Eğer öyleyse taze et sıkıntısı çekmeyeceğiz. Grup ilk seçtikleri tarihten 10 gün sonra doğuya doğru yola çıkmaya hazırdı. Seyir konusundan anlayan Halle oradan daha önce geçmiş olan sabah sıranın başındaydılar. Altuğ'da ve üç adam ellerinde tüfeklerle kadınları ve küçük Bobby'yi korumak için ortaya geçmişlerdi. Aboli ile koca Daniel ise ağır yükleriyle en arkadan geliyorlardı. Grup sıra dağların yönünde ilerliyor, yükseklere tırmanmaya kalkışmıyordu. Vadileri izliyor, yüksek dorukların arasındaki geçitlerden aşıyordu. Hal aldıkları yolu süreye ve deri mahfazalı pusulaya göre hesaplıyor, sonra akşamları hava kararmadan bunu haritada işaretliyordu. Geceleri açıkta kamp kuruyorlardı. Çünkü hava ılıktı ve onlar da sığınacak bir yer yapamayacak kadar yorgundular. Her sabah uyandıkları zaman battaniye yerine kullandıkları ve sabahın karosse diye tanımladığı postlar çiğden ıslanmış oluyordu. Sabahın da onları uyardığı gibi birer labirent oluşturan vadileri geçmek için 6 gün çetin bir yolculuk yaptılar. Sonunda dağların dimdik doğu yamacına eriştiler. Doruktan aşağılara baktılar. Sağda çok uzaklarda mavi bir lekeye benzeyen okyanus, balıkçıl kuşunun daha açık mavi yumurtası rengindeki gökyüzüyle birleşiyordu. Ancak aşağıda Halin umduğu gibi dümdüz bir ova uzanmıyordu. Tepecikler, dalga dalga uzanan çayırlar ve koyu renk ormanlar vardı. Bunlar kıvrıla büküle denize doğru uzanarak kıyı şeridinde zikzaklar çizen pek çok küçük nehrin yataklarını izliyordu. Sol tarafta denize paralel olarak uzanan dik doruklu mavi sıra dağlar kıtanın esrarlı içerlerini koruyan bir sur gibiydi. Hal keskin gözleriyle altın rengi çayırlardaki kara lekeleri gördü. Bunlar bulutların gölgeleri gibi ilerliyorlardı. Oysa gökyüzünde hiç bulut yoktu. Vahşi hayvan sürüleri tozları kaldırıyordu. Hal arada sırada güneşin fil dişlerinden ya da cilalı boynuzlarından yansıyan ışıklarını seçebiliyordu. Genç adam Sukena'ya, "Burası hayvanlarla dolu," dedi. Kız hemen yanında duruyordu. "Aşağıda insanların şimdiye kadar hiç görmedikleri acayip hayvanlar olmalı. Belki de burunlarından alev çıkaran ejderhalar, tek boynuzlu atlar ve yarısı aslan yarısı kartal yaratıklar bile var." Sukena ürpererek elleriyle omuzlarını kavradı. Oysa güneş iyice yükselmişti ve hava sıcaktı. "Kız, sana getirdiğim haritalarda öyle hayvanlar vardı," dedi. Önlerinde bir patika uzanıyordu. Bu yolu filler o iri ayaklarıyla açmışlardı. Lifli sarı pisliklerinin yığınları da birer yol işareti gibiydi. Patika yamaçtan kıvrıla büküle iniyordu. Hayvanların en az meyilli, uygun yerleri seçtikleri belliydi. Yol derin uçurumların ve tehlikeli yarların yanından dolaşıyordu. Hal patikayı izledi. Yokuştan inerlerken aşağıdaki toprakların özellikleri daha belirginleşti. Hatta Hal düzlükte dolaşan hayvanların bazılarını tanıdı. Altın bulutu gibi tozların sardığı, başlarının üzerinde kene kuşlarının uçuştuğu boynuzlu beyaz hayvanlar, Aboli'nin sözünü ettiği beyaz yaban sığırları olacaklardı. Aboli Hal'i uyararak onların çok saldırgan olduklarını söylediği zaman hayvanlardan Niyati diye söz etmişti. Genç adamın gördüğü üç ayrı sürede birkaç yüz hayvan olmalıydı. En öndeki yaban öküzü sürüsünün yakınında filler toplanmıştı. Hal bu hayvanları uzun bir süre önce gölün kıyısında gördüğünü çok iyi hatırlıyordu. Ama bu kadar kalabalık sürülerle hiç karşılaşmamıştı. İleride peşlerinde domuza benzeyen küçük yavrularıyla dolaşan en aşağı 20 tane gri dişi vardı. 3-4 erkek fil çayırlıktan yükselen kurşuni granit tepelere benziyordu. İrilikleri inanılacak gibi değildi. Pırıltılı sarı dişlerinin kalınlığı ve uzunluğu da öyle. Başka hayvanlar da çayırda dolaşıyordu. Erkek filler kadar dev gibi değillerdi ama yine de iri ve kurşuni renkteydiler. Kara boynuzları yaratıkların kırış kırış kurşuni kafalarını süslüyordu. Hal sabahın bu vahşi hayvanlar konusunda söylediklerini hatırladı. İçlerinden bir tanesi Johannes'in kadınını o korkunç boynuzuyla öldürmüştü. Sabah onlara Renoster adını takmıştı. Hayvanların sürüler halinde dolaşmadıkları anlaşılıyordu. Birbirlerine sokulmuyor, her biri kendi ağacının gölgesinde duruyordu. Hal kısacık sıranın başında ilerlerken arkasından yaklaşan hafif ayak seslerini duydu. Genç adam bu ayak seslerini tanıyor ve onları çok seviyordu. Sukiyana sık sık yaptığı gibi yine bir bahane bularak bir süre onunla yürümek için sıradan çıkmıştı. Kız elini Hal'in avucuna kaydırarak adımlarını onunkilere uydurdu. "Yeni topraklara yalnız başına girmek istemedim. Senin yanında yürümek daha hoşuma gidecek." Hafif bir sesle konuşuyordu. Başını kaldırarak gökyüzüne baktı. "Bak, rüzgar nasıl güneye doğru dönüyor. Bulutlar pusu kuran hayvanlar gibi dağların tepelerine çöküyor. Fırtına çıkacak." Sukiyana onu tam zamanında uyarmıştı. Hal grubu fırtına çıkmadan yamaçtaki bir mağaraya sokmayı başardı. Fırtına dışarıda ortalığı kasıp kavururken uzun 3 gün ve 3 gece orada yattılar. Sonunda dışarı çıktıkları zaman topraklar sanki yıkanıp temizlenmişti. Gökyüzü parlak, göz kamaştırıcı bir mavilikteydi. Altın Dal daha Ümit Burnu'ndan uzaklaşıp gerçek rotasına doğru dönmeden önce Kaptan Christopher Levelin gemisine yolcu aldığına pişman olmaya başladı. Kaptan Albay Schroeder'in kolay kolay hoşlanılmayacak bir insan olduğunu çok çabuk öğrendi. Hollandalı azametli, küstah, dik başlı ve fazla dobra dobra konuşan bir adamdı. Açılan her konuda hiçbir zaman dönmeyeceği kesin fikirleri vardı. Düşüncelerini de her zaman hiç çekinmeden açıklıyordu. Levelin ikinci kaptana, "Adam durmadan düşman kazanıyor," dedi. "Bir köpeğin kene toplaması gibi bir şey bu." Masa körfezinden ayrıldıktan sonra ikinci gün kaptan Levelin Schroeder'ı kendisi ve birkaç gemi subayıyla akşam yemeği için kıştaki kamarasına davet etti. Kültürlü bir adamdı ve denizde bile kibarlığı ve lüksü elden bırakmıyordu. Son Hollanda Savaşı sırasında ödül almıştı. Bu nedenle istediği güzel şeylere sahip olabiliyordu. altın dalın yapılıp denize indirilmesi hemen hemen 2000 sterline mal olmuştu. Ama firkatın kendi sınıfından gemilerin herhalde en güzeliydi. Topları yeni dökülmüştü. Yelkenleri en iyi cins branda bezindendi. Kaptanın kamerası hiçbir deniz aracında görülmeyen bir zevk ve titizlikle döşenmişti. Ama bir savaş gemisinin özellikleri de lüks uğruna feda edilmemişti. Atlas Okyanusu'ndan güneye indikleri sırada Leveling geminin seyir bakımından tam istediği gibi olduğunu anlamış ve çok sevinmişti. Altın dal geniş volta seyrinde uygun rüzgarda yelkenlerini şişirerek ilerlerken gövdesi denizi ustura gibi yarıyordu. Gemi rüzgara karşı da rahatlıkla dönebiliyordu. Leveling'in gemi subay ve az subayları savaş sırasında onunla birlikte hizmet görmüşlerdi. Niteliklerini ve cesaretlerini kanıtlamışlardı. Ama gemide şimdi diğerlerinden çok daha genç bir subay vardı. Bu Viscount George Winterton'ın 4. oğluydu. Lord Winterton tarikatın baş seyir uzmanıydı. İngiltere'nin en zengin ve güçlü adamlarından biriydi. Hükümetin izniyle savaşan tekneler ve ticaret gemilerinden oluşan bir filosu vardı. Oğlu soylu Vincent Winterton ilk kez böyle bir savaş gemisiyle yola çıkıyordu. Babası oğlunun denizciliği öğrenmesi için onu Leveling'in yanına vermişti. Vincent yakışıklı bir gençti, henüz 20 yaşında bile değildi. Ama iyi bir eğitim görmüştü. Sokulgan ve dost canlısı bir gençti. Bu nedenle hem gemiciler hem de subaylar ondan hoşlanıyorlardı. Ümit burnundan ayrıldıkları ikinci gece kaptanın masasındaki misafirlerden biri de oydu. Yemek keyif ve neşeyle başladı. Çünkü İngilizlerin hepsi de mutluydular. Ayaklarının altında güzel bir gemi vardı. Şan, şeref ve altınlar onları bekliyordu. Ama Schroeder soğuk ve kasvetli bir tavır takınmıştı. İkinci kadeh şarap hepsinin içini ısıtırken Leveling, ''Vincent oğlum'' diye bağırdı. ''Bize bir şarkı söyler misin?'' ''Benim miyavlamalarımı tekrar dinlemeye dayanabilecek misiniz efendim?'' Genç adam alçak gönüllü bir tavırla güldü. Ama diğerleri onu teşvik ettiler. ''Haydi Vinnie, bizim için bir şarkı söyle.'' Vincent Winterton ayağa kalkarak geminin ana kirişlerinden birine kalın pirinç vidalarla tutturulmuş olan küçük klavsene gitti. Önüne oturup uzun gür buklelerini geriye attı. Parmaklarını tuşlarda dolaştırırken hafif gümüşümsü bir ses duyuldu. ''Hangi şarkı istiyorsunuz?'' Biri ''Greensleeves'' diye önerdi. Ama Vincent suratını buruşturdu. ''Yola çıkalı beri bu şarkıyı 100 defa dinlediniz, belki de daha fazla.'' Bir başkası ''Mother Mine'' diye bağırdı. Vincent bu sefer başını salladı. Kafasını arkaya atarak gür ve güzel bir sesle şarkıyı söylemeye başladı. Sesi iç bayıltacak kadar duygusal sözleri etkili kılıyordu. Ayaklarını vurarak şarkıya tempo tutan bazı denizcilerin gözleri yaşardı. Schroeder nedense bu çekici genci görür görmez ondan hiç hoşlanmadığına karar vermişti. Mantıksız bir şeydi bu. Vincent çok yakışıklıydı. Yaşıtları ondan hoşlanıyorlardı. Ayrıcalıklı bir aileden ve soylu sınıfından olduğu için kendinden çok emindi. Schroeder ise Vincent'ın yanında kendini önemsizleşmeye ve yaşlanmaya başlıyormuş gibi hissediyordu. O hiçbir zaman bu genç adam gibi etrafındakilerin doğal hayranlık ve sevgisini kazanamamıştı. Albay şimdi soğuk bir tavırla bir kenarda dimdik oturuyordu. Kısa bir süre önce öldürücü düşmanları olan bu adamlar onunla ilgilenmiyorlardı. İngilizlerin onu iç sıkıcı bir yabancı saydıklarını ve aşağı gördüklerini biliyordu. Ne de olsa bir karacıydı. Okyanuslarda dolaşan üstün kardeşlerinden biri değildi. Vincent'a karşı duyduğu hoşnutsuzluğun şiddetli bir nefrete dönüştüğünü hissetti. Delikanlının ince hatlı yüzü taptazeydi. Sesinin rengi ve tonu bir tapınağın çanını andırıyordu. Şarkı sona erdiği zaman ilgi ve hayranlık dolu bir sessizlik oldu. Sonra hepsi ellerini çırparak genç adamı alkışladılar. ''Harikaydı oğlum. Aferin sana Vinnie.'' Schroeder'in öfkesi dayanılamayacak bir hal aldı. Alkışlar uzadıkça uzadı, Vincent klavsenin başından kalkarak elini kendini önemsemiyormuş gibi salladı. Arkadaşlarından alkışları kesmelerini istedi. Bunu izleyen sessizlikte Schroeder usulca ama duyulacak bir sesle ''Kedi mi yavlaması mı?'' dedi. ''Hayır efendim, bu kedi türü için bir hakarettir.'' Küçük kamerada hayret dolu bir sessizlik oldu. Genç adam kızardı ve eli farkına varmadan mücevherli kemerine takılı kısa kamaya gitti. Ama Leveling sert bir sesle ''Vincent!'' diye bağırdı. Genç adam elini istemeye istemeye kamadan çekti. Kendini zorlayarak gülümsedi ve eğildi. ''Kulağınız çok keskin efendim. Sizi ince zevkinizden dolayı kutlarım.'' Masadaki yerini aldı. Schroeder'e arkasını dönerek yanındaki arkadaşıyla neşeli neşeli konuşmaya başladı. Sıkıntılı an sona erdi. Diğer konuklar da rahatlayarak gülümsediler ve konuşmaya katıldılar. Ama albaya mahsus hiçbir şey söylemediler. Lavelin aşçısını İngiltere'den getirmişti. Gemi Ümit burnunda taze et ve sebze almıştı. Yemekler Fleet sokağındaki kahveler ve meyhanelerde satılanlar kadar lezzetliydi. Konuşma tatlı, nükteler hoş ve komikti. Kelime oyunları yapılıyor, çift anlamlı laflar söyleniyor ve argo sözcükler kullanılıyordu. Bunların çoğu albayın İngilizce bilmesine rağmen kavrayabileceği şeyler değildi. Adamın öfkesi gitgide güçlenmeye başladı. Bir tropik tayfunu gibi. Schroeder konuşmaya bir defa katıldı. Hollandalıların Thames nehrinde kazandıkları zaferden ve İngilizlerin çok sevdikleri krallarının adını taşıyan donanmanın gururu Royal Charles gemisinin ele geçirilmesinden iğneli bir biçimde söz etti. Konuşmacılar donup kaldılar. Kameraya yine bir sessizlik çöktü. İngilizler onu soğuk soğuk süzdüler. Sonra da Hollandalı hiçbir şey söylememiş gibi konuşmalarını sürdürdüler. Schroeder kendini kırmızı bordo şarabıyla teselli etti. Önündeki şişe boşalınca konyak dolu bir sürahiye uzandı. Aslında içkiden fazla etkilenmezdi. Midesi de kafası da gururu kadar güçlüydü. Ama nedense içki bu gece onu daha haşinleştirdi, öfkesini arttırdı. Yemeğin sonunda artık mesele çıkarmak için fırsat kolluyor, o korkunç reddedilme duygusundan ve umutsuzluktan kurtulmanın yollarını arıyordu. Lavelin sonunda ayağa kalkarak kralın şerefine kadehini kaldırdı. ''Kara oğlanın şerefine, onun çok uzun ömürlü olmasını diliyorum.'' Diğerleri de heyecanla yerlerinden fırladılar. Yukarıdaki kirişlere başlarını çarpmamak için hafifçe eğilmişlerdi. Ama Schroeder yerinden kımıldamadı. Lavelin elini masaya vurdu. ''Albay lütfen ayağa kalkın, İngiltere kralının şerefine içiyoruz.'' ''Artık susuzluğum geçti kaptan, teşekkür ederim.'' Hollandalı kollarını kavuşturdu. Diğerleri homurdandılar. İçlerinden biri yüksek sesle "İzin ver kaptan," dedi. "Ona haddini bildireyim." Lavelin tehlikeli bir tavırla "Albay Schroeder bu gemide misafir," diye yanıt verdi. "Hiçbiriniz ona saygısızlık etmeyeceksiniz. O bir domuz gibi davransa ve bütün nezaket kurallarını çiğnese bile." Sonra Hollandalı'ya döndü. "Albay, sizden son defa kralın şerefine kadeh kaldırırken bize katılmanızı istiyorum. Eğer bunu yapmazsanız Ümit burnuna hala çok yakınız. Hemen geminin döndürülmesi ve masa körfezine girmemiz için emir verebilirim. Orada size yol için verdiğiniz parayı iade ederim. Sizi bir kova bulaşık suyu gibi kıyıya atarım." Schroeder hemen ayıldı. Böyle bir tehdidi beklemiyordu. Bu budala İngilizlerin damarına mahsus basmıştı. İçlerinden birinin kendisini düelloya davet edeceğini ummuştu. O zaman kılıçtaki ustalığını gösterecekti. Bu adamların bir balığınkine benzeyen soğuk bakışlı gözleri açılacak, suratlarındaki o azametli gülümsemeler de silinecekti. Ama cinayet işlediği yere geri götürülmek ve ikinci vali Van de Velde'nin eline düşmek fikri dudaklarının korkuyla uyuşmasına ve parmaklarının karıncalanmasına neden oldu. Kadeyi eline alarak ağır ağır ayağa kalktı. Lavelin biraz gevşedi. Hepsi de kralın şerefine işiler. Tekrar yerlerine oturarak konuşup gülmelerine devam ettiler. Vincent Winterton, "Biraz zar atmaya ne dersiniz?" diye sordu. Hepsi bu öneriyi kabul ettiler. Daha yaşlıca gemi subaylarından biri, "Ama yine şilinine oynayacaksak olmaz," diye itiraz etti. "Geçen sefer hemen hemen 20 sterlin kaybettim. Bu urbanı ele geçirdiğim zaman aldığım bütün ödülü." Bir başkası, "Çeyrek penisine oynayalım," diye önerdi. "Limit 1 şilin." Diğerleri başlarını sallayarak keselerini yokladılar. Schroeder söze karıştı. "Bay Winterton, midenizin kaldıracağı ve kusmanıza neden olmayacak para karşılığı oynamaya hazırım efendim." Rengi uçmuş alnı terden parlıyordu ama görünürde içkinin yaptığı tek etki buydu. Schroeder elini ceketinin altına atarak domuz derisinden kesesini çıkarırken sofraya yine bir sessizlik çöktü. Hollandalı keseyi kayıtsız bir tavırla masaya attı. Kese şıngırdadı. Altının müziğini tanımamaları imkansızdı. Sofradakilerin hepsi de kas katı kesildiler. Lavelin, "Biz eğlence ve dostluk için oynuyoruz," diye homurdandı. Ama Vincent Winterton kayıtsızca, "O kesede kaç para var albay?" diye sordu. Schroeder kesenin ağzını açtı. Gösterişli bir tavırla altın paraları boşalttı. Masanın ortasında büyükçe bir yığın oluşturdular. Lambanın ışığında parıldıyorlardı. Hollandalı artık beni önemsememezlik edemeyecekler diye düşündü.
Yüksek sesle 20 bin Hollanda guldeni dedi. Yani sizin 200 İngiliz sterlininizden daha fazla. Tüm servetiydi bu. Ama kalbi pervasızca sanki kendisini mahvetmek istiyormuş gibi çarpıyordu.
35. ayrımın sonu. Sayfa 455.